Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizlerle tekrar birlikteyiz sevgili gençler. Bugün Genç Dergisi'nin son sayısından, Mart 2015 sayısından yazılar aktaracağız. Genç Dergisi Nazaret Ne Olur kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş bu ay. Ve bu derginin son sayısından Mehmet Lütfi Arslan imzalı "Üçüncü Yol Her Zaman Vardır" başlıklı yazıyı aktaracağız ilk olarak. Hudeybiye nefes kesen bir imtihan sahnesidir. Allah Resulü'nün rüyasının tahakkuku için umreye niyet edişiyle başlayan bu sahnede çok acı ama o kadar da anlamlı kesitler vardır. Müşrikler peygamberimiz ve ashabını Mekke'ye sokmak istememişler. Gerilimli günler ve geceler geçirilmiş, gelip giden elçilerle sonunda anlaşma yapma noktasına gelinmişti. Müşrik tarafın temsilcisi Süheyl anlaşma yazılırken başa besmelenin konmasına karşı çıktı. İtirazı Rahman kelimesineydi. Peygamberimiz razı oldu ve cahiliye adeti üzere anlaşmaya "Bismikellahümme" diye başlangıç yapıldı. Ama Süheyl orada kalmadı. Allah Resulü Muhammed ifadesine de itiraz etti. "Senin peygamberliğine inansaydık zaten seninle savaşmazdık" dedi. Peygamberimiz her şeye rağmen anlaşmayı yapmak azmindeydi. "Siz inanmasanız da ben Allah'ın Resulüyüm" diye cevap verdi ve Hazreti Ali'den ifadeyi "Muhammed İbni Abdullah" şeklinde değiştirmesini istedi. Anlaşmayı kaleme alan Hazreti Ali, Resulullah ifadesini silmeye yanaşmadı. Hazreti Ali'ye "bana Resulullah kelimesini göster" diyen ümmi peygamber o kelimeyi bizzat kendisi sildi ve yerine "Abdullah'ın oğlu Muhammed" yazdırdı. Hudeybiye denilen mahalde imzalandığı için adına Hudeybiye Anlaşması denen metne göre Müslümanlar umreyi o sene yapamayacak, bu istekleri sonraki seneye kalacaktı. Müşriklerden biri kaçarak Müslümanlara katılırsa, Müslüman bile olsa geri iade edilecek, Müslümanlardan Kureyş'e sığınanlarsa Müslümanlara döndürülmeyecekti. Yıllardır ayrı kaldıkları Mekke'ye girmek üzereyken, hatta bunun için her şeyi göze almışken, bu isteklerine erişemeyen Müslümanlar için anlaşma maddeleri çok acı gelmişti. Üstüne üstlük bir de Süheyl'in Müslüman oğlu Ebu Cendel'in ayağında zincirlerle anlaşma imzalanırken Müslümanların tarafına iltica etmek istemesi sinirleri iyice gelmişti. Oğlunu o halde görünce şaşıran babası daha anlaşmanın maddeleri kurumadan ittifak ettikleri maddenin uygulanmasını talep etti. Resulullah Efendimiz Süheyl'in oğlunun iadesini emrederken Ebu Cendel'in haykırışı herkesin yüreğini tağlamıştı. "Ey Müslümanlar! Beni imanım için mi Kureyş'e geri veriyorsunuz?" Bu ifade karşısında Resulullah Efendimiz'in şu sözleri manidardır. "Ebu Cendel, sabret. Allah sana ve senin durumunda olan zayıf ve çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır." Allah Resulü aynı sözleri Hudeybiye'den dönüldükten sonra bir kez daha yine müşriklerin elinden kurtularak Müslümanlara iltica eden ve yine geri iade edilecek Ebu Basir'e söyleyecektir. Ebu Basir, "biz bu insanlara söz verdik. Allah sana ve senin durumunda olan zayıflara, çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Kavmine geri dön." Ebu Cendel'in geri dönmekten başka çaresi yoktu. Çünkü elleri ve ayakları zincirliydi. Ebu Basir ise kendisini alıp götüren müşrikleri alt ederek irade ve azmiyle farklı bir yol daha açılabileceğini göstermiştir. O Resulullah'ı dinlemeyerek kalabilir, kalıp Medine'de yaşamak isteyebilirdi. Ama bu Allah Resulü'nün verdiği söze aykırı bir yol tutmak olurdu. Çünkü o kutlu nebi hasımlarıyla anlaşma yapmış, bundan sonra da müşrik dahi olsa İslam'da gadr etmeyi yasaklamıştı. Kalmak bir yol olabilirdi ama kalan ona ve yoluna gadr etmiş olurdu. O yüzden buna razı olunmaz, müsaade de edilmezdi. Geri dönmek de bir yoldu ama bunu da Ebu Basir istemezdi. Meskenet, zillet ve zulüm içerisinde yaşamak ona göre değildi. Bu yol sonuna ancak sabırla varılacak bir yoldu. Buna rıza göstermek gönüllere acı verse de ortada anlaşma vardı. Müşrik de olsa kimseye gadr yoktu. Dolayısıyla geri dönmek gerekiyordu. Bunu Allah Resulü istediği için gitmek ya da teslim olmak tercihi kalıp gadr etmeye göre tutulması gereken tek yol olarak gözüküyordu. Ama yol sadece bu ikisinden mi ibaretti? Bir üçüncü yol mümkün değil miydi? Aslında Allah Resulü bir yola daha işaret etmişti. O da üçüncü yoldu. Bir çıkış kapısı daha vardı. Allah'ın Ebu Cendel ve Ebu Basir gibiler için bir çıkış kapısı açacağı ifadesi bunu göstermekteydi. Bunun sadece bir teselliden ibaret olmadığı, Hudeybiye'nin fethin bizatihi kendisi olduğu kadar açık ve net bir hakikatti. Hazreti Ömer gibilerin sonradan pişmanlıkla hatırladığı sahneleri hatırlayınız. "Sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak üzere değil miyiz?" Allah Resulünden yumuşaklıkla gelen "Elbette, elbette" cevaplarına karşılık Ömer radıyallahu anh'ın mukabelesi ne kadar ağırdı. O halde bu acizlik niye? Böyle bir haleti ruhiye içinde hezimet gibi gözüken Hudeybiye aslında yenilmişlik psikolojisiyle sarıp sarmalanmış bir fetih müjdesiydi. Hudeybiye fethin bizzat kendisiydi. Çünkü Fetih Suresi bu sefer dönüşü indirilmişti. Hudeybiye fetihti ama her netice gibi bir oluş, bir olgunlaşma tıpkı bir çocuğun ana karnında bir civcivin yumurtada geçirdiği süre gibi beklemeyi gerektiriyordu. Hudeybiye'nin fetih oluşu sabretmeye bağlı bir keyfiyetti. Beklemeyi, olgunlaşmayı ve fethe layık olmayı gerektiren bir keyfiyet. Hudeybiye aslında üçüncü yoldu. Medine'den Mekke'ye girmeye azmedip elçi olarak gönderdikleri Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberini alanlar, o ağacın altında peygamberlerinin ellerini tutarken bu tutuşlarının ölümüne olduğunu biliyorlardı. Önlerinde iki yol belirmişti. Ya Mekke'ye gireceklerdi ya da öleceklerdi. Hudeybiye anlaşması bir üçüncü yol olarak önlerine geldiğinde sadece iki yola teksip olmuş zihinler ve gönüller o üçüncü yolu göremediler. O yolu sadece Allah Resulü ve ona teslimiyetiyle yekta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gördüler. Onlar üçüncü yola Allah'ın rahmeti ve yardımıyla sevk olundular. Üçüncü yol sabır ve olgunluk gerektiren bir yoldu. Hemen olup bitiverecek bir duruma işaret etmiyordu. İçine kıstırıldıkları ölmek ya da girmek dışında bir yoldu. Dönüp beklemek ve sonra Mekke'yi elde etmek. Ama bu yol sabır, olgunlaşma ve liyakat gerektiriyordu. Çünkü bu yol fethe çıkan yoldu. Ebu Basir ne kalmayı ne de teslim olmayı seçti. Allah'ın yardımı, Resulünün işareti ve kendi iradesiyle üçüncü bir yola sevk olundu. Mekke ile Medine arasında bir mağarada yaşamaya başladı. Şam kervanlarının geçtiği bir güzergahtaydı. Zamanla kendisi gibi olanların etrafına toplandığı bu yiğit, Mekke'nin ticaretini olumsuz etkileyecek bir tehdide dönüştü. Dinini yaşamaya fırsat vermeyen düşmanları bir müddet sonra Resulullah Efendimiz'e gidip anlaşmanın o hükmünün kaldırılmasını istediler. Ebu Basir'in yolu açılmıştı artık. Ama tıpkı Hudeybiye gibi bir sabır süreci gerekmişti bunun için. Ebu Basir ve arkadaşları birine girmedikleri, diğerine isteseler de giremedikleri iki yolun dışında azim ve iradelerini yoldaş ettikleri bir üçüncü yola düşmüş ve orada sabırla yol almışlardı. Sonunda varacakları fethin olgunlaşıp kendilerine müyesser olacağı zamana kadardı yolculukları. Evet, her zaman üçüncü bir yol vardır. O yol önümüzde açılmış bir yol değildir. O yol cüz'i de olsa bize verilmiş, kendisini doğru kullanmakta mükellef olduğumuz irademizle açılacak bir yoldur. O yol sabrın, azmin ve istemenin yoludur. O yolu külli irade denizinden vücut kabına damlatılmış bir damlanın çalkalanışı açar. O damla bir kere çalkalanmaya görsün. Vücut kabını önüne geçilmez bir fişeğe dönüştürür. Artık o yola girilecektir. Artık o yol istenecektir. O dalgalanmış damlanın sahibine düşen, meşru dairede ellerine, ayaklarına ve önüne bakıp sefere niyet etmek, yola hüküm giymek ve dönüp bir kez bile olsun niçin girdim bu yola diye aklına bile getirmemektir. Evet, üçüncü yol her zaman vardır. Birinci yola girip kadretmek, ikinci yola girip mezelletle sabretmek istemeyen için bunların dışında takdir olunacak bu akıbet mutlaka olur. Ama bu yola düşenler isyan ve teslimiyetin dışında irade, istek ve teşebbüsleriyle yepyeni bir bilinmeze yelken açtıklarını bilmek zorundadırlar. Onlar göbeklerini kendi elleriyle kesmeye razı olmuşlardır. Bulacakları, umdukları olmayabilir. Bulacakları ancak azim ve iradelerinin külli iradeyle mutabakat ve muvafakatı nispetinde bir nasiptir. Bu nasip, Ebu Cendel gibi sayısı 70'i bulan arkadaşıyla Resulullah'a yeniden kavuşmak olabileceği gibi, Ebu Basir gibi ölüm döşeğinde parmaklarının arasında göğsüne bastırdığı "Gel artık" diyen Resulullah mektubunu koklayarak son nefesi vermek de olabilir. Üçüncü yol aslında kaderimizin yoludur. Bizim bazen irademizde, bazen gönlümüzde, bazen bilemediğimiz bir sevkle gittiğimiz, götürüldüğümüz bu yol aslında akıbetimizin yoludur. İkinci yola girip sabırla bekleyenlere Resulullah'a kavuşmak bahşedilebilir. Ama üçüncü yola girmeye cesaret edenlere verilen daha farklı bir şeydir. Onlar yol açarlar. Onlara yolun bizatihi kendisi verilir. Üçüncü yol, üçüncü yolu isteyen ve ona doğru yürüyenlere verilir. Bu şekilde yol açmaya vesile olanlar, oradan yürüyüp gideceklerin de vesilesi olurlar. Göğüslerinde Resulullah'ın mektubu, yüzlerinde ve gözlerinde onun hasretiyle dünyadan ayrılmışlar. Ne gam! Onlar Hudeybiye'den Mekke'ye giden fetih yolu gibi iradelerinden Rıdvan'a doğru yepyeni bir yol açmışlar. Geriden gelenlere örnek olmuşlar. Böylece iki dünya saadetini kazanmışlardır. Genç Dergi'de Mehmet Lütfi Arslan imzalı "Üçüncü Yol Her Zaman Vardır" başlıklı Hudeybiye anlaşmasını, sonuçlarını ve fethi müjdeleyen, süreci anlatan güzel bir yazıyı aktarmaya çalıştık size değerli dinleyiciler. Sesi Dergi'ye devam ediyoruz bir başka yazıyla. Mehmet Dinç'in kaleme aldığı "Nazaret Ne Olur" başlıklı yazıyı sunalım. Şimdi de aynı zamanda bu yazı, bu başlık kapağa da adını vermiş. Nazar etmek esasında bakmak demektir. Kültür, nazar etmenin manasını biraz değiştirmiş ve bugün duyduğumuzda aklımıza gelen haliyle beğenilen ya da kıskanılan bir şeye yönelik zarara sebep olacak bakış olarak yeniden anlamlandırmıştır. Biz asıl manasını kullanalım bu yazıda. Nazar et ne olur diyoruz. Çünkü nazar etmemiz lazım, bakmamız lazım birbirimize. Her geçen gün daha az nazar ediyoruz yere, göğe, doğaya, insana. Gökyüzünü daha az izliyor, toprağı daha az görüyor, ağaçları daha az seyrediyor, insanlara daha az bakıyoruz. Baktığımız zaman da gözümüzle bakıyoruz. Gönlümüz, aklımız hep başka yerlerde oluyor. Daha çok baktığımız, daha çok gördüğümüz, daha çok seyrettiğimiz, daha çok izlediğimiz ise genelde ekranlar. Televizyon ekranı, bilgisayar ekranı, cep telefonu ekranı, tablet ekranı günlük bakışımızdan en büyük hisseyi alıyor. Halbuki ekran anlamaz bakıldığını, anlasa da anlamlandırmaz, bakışa ihtiyaç duymaz, bakılmak, görülmek, izlenmek, seyredilmek istemez. Ama insan ister, bakıldığını bilir, bakışı anlamlandırır, bakışa ihtiyaç duyar. Hele ki sevdiğin insanın bakışına, anne bakışına, baba bakışına, eş bakışına, evlat bakışına, dost bakışına muhtaçtır insan. Ancak bakış var, bakış var. Bana anlatılan üç duyguyu paylaşacağım sizinle. Duyguyu ortaya çıkartan olaylar sizi şaşırtmayacak. Çünkü her geçen gün evimizde, işimizde, çevremizde gördüğümüz, yaşadığımız, bazen şahit olup bazen tecrübe ettiğimiz olaylar. Ama şaşırtmalı. Şaşırtmıyorsa yaygınlaşıyor, normalleşiyor demektir. Ne yaygınlaşmalı ne normalleşmeli. Bunlardan birincisinin bir eş, diğerini bir evlat, sonuncusunu da bir anne anlatıyor. Eşim beni telefonuyla aldatıyor. Ne zamandır böyleyiz? Hafta sonu, hafta içi hiç değişmiyor. Eşim de evde olduğumuzda, eşimin elinde hep cep telefonu var. Gözü hep telefonun ekranında. Şundan kesinlikle eminim ki başka insan yok, ahlaksızlık yok. Ancak yine de kötü hissediyorum. Ben eşime bakıyorum, eşim telefonuna bakıyor. Ne kadar oldu bilmiyorum, en son ne zaman severek, acelesiz, tatlı tatlı yüz yüze bakıp konuşmuştuk. Her geçen gün benden uzaklaşan, her geçen gün biraz daha yabancılaşan bir insanla beraberim, aynı evde her gün. Ben de mi kendimi ekranlara kapatsam? Ama biliyorum doğru değil. Düzeltmeye çalışıyorum, olmuyor. Konuşmaya çalışıyorum, olmuyor. Anlamaya çalışıyorum, o da olmuyor. Her seferinde eşimin ciddi tepkisiyle karşılaşıyorum. Artık onun için vazgeçilmez olmuş o ekran. Kendi bile dışarıdan nasıl göründüğünün, telefon konusunda tepkilerinin ne kadar ölçüsüz olduğunun farkında değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Bildiğim tek şey, eşim yüzüme bakmıyor ve ben kendimi çok değersiz hissediyorum. Keşke babamın oğlu değil, öğrencisi olsaydım. Babam bir öğretmen. Mesleğini seven, işini sevgiyle, dikkatle yapan bir öğretmen. O öğrencilerini seviyor. Öğrencileri babamı. Mezun olalı yıllar geçse bile babamı ziyarete geliyorlar. İşte o zaman anlıyorum bir sorun var ilişkimizde. Onlarla iletişimini görmesem, nasıl konuştuğunu, nasıl ilgilendiğini bilmesem belki normal olan budur diyeceğim ama normal olan bu değil. Öğrencileri eve geldiğinde babam televizyonu kapatır, öğrencilerine döner, konuşur, dinler. Konuşurken de dinlerken de onların yüzlerine, gözlerine bakar. Bakışları başka yerlere kaçmaz. Sıkıldığına dair bir işaret olmaz. Saatine ise hiç bakmaz. O zamanlar keşke ben de babamın oğlu değil, öğrencisi olsaydım diye düşünürüm. Çünkü benimle ancak çok ciddi ve kızacağı bir şey varsa bu şekilde konuşur. Kızacağı zaman televizyonu kapatır. Yüzüme, hatta gözüme bakar. Dinlemez ama konuşur konuşur. Ben gözümü kaçırsam, başka bir yere baksam ya da saati kontrol etsem daha da kızar. Normal zamandaysa eve gelir gelmez televizyonun başına geçer, gözü televizyonda konuşur ya da dinler beni. Bedeni televizyona dönüktür. Arada bir yüzüme bakar ve hızla bakışlarını tekrar televizyona döndürür. Ben de artık çok konuşmuyorum. Konuşmak istesem de konuşmuyorum. Soracaklarım oluyor, anlatacaklarım oluyor ama ne soruyor ne anlatıyorum. Başkalarına soruyor, başkalarına anlatıyorum artık. Biliyorum sorduklarım da, anlattıklarım da babam kadar tecrübeli ve bilgili değil. Biliyorum beni babam kadar doğru ve iyi niyetle yönlendirmezler ama ben babama ulaşamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bildiğim tek şey babam yüzüme bakmıyor ve ben kendimi çok önemsiz hissediyorum. Kızım benim kızım değil. Bir kızım var. Bakmaya kıyamam. O kadar severim onu. Onun için yapmayacağım fedakarlık, vazgeçmeyeceğim hiçbir şey yoktur. Ayağına taş değmesin, saçının teline bir şey olmasın isterim. Yıllar yılı da onun iyiliği, geleceği için mücadele ettim. Kendimden ve keyfimden hep fedakarlıklar yaptım. Küçük bir çocukken her şeyi konuşan, hep benimle oynamak isteyen, uyuturken bile susturamadığım o tatlı kızım, yıllar içerisinde benden uzaklaştıkça uzaklaştı. Şimdi aynı evdeyiz ama aramızda yıllar, yollar var sanki. Fiziki bir mesafeyi varmış gibi hissedebiliyorsunuz. Kızım eve geliyor, bilgisayarın başına geçiyor, artık yatana kadar onun başında. Gerçi ne zaman yattığı da belli değil ya. Yemek için çağırdığımda ya gelmiyor ya da gelse bile hıphızlı yiyip doğru düzgün bir şey konuşmadan tekrar bilgisayarın başına geçiyor. Arada yaptığının bizi ne kadar üzdüğünü görüp beni öpüyor ya da yanımızda durmaya çalışıyor ama bedeni yanımızda olsa da aklı değil. Gözlerinden görüyorum. Yüzümüze bakıyor ama kalbi başka yerde biliyorum. Nerede hata yaptık? Bu çocuğu büyütürken bilmiyorum. Kötü bir anne baba mıydık? Onu da artık bilmiyorum. Bize göre her şeyi yapmaya, hiçbir şeyden çocuğumuzu mahrum etmemeye çalıştık. Neyse, sonuçta şu an evimde canımdan çok sevdiğim kızım var ama bu kız artık benim kızım değil. Ulaşamıyorum ona. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bildiğim tek şey kızım yüzüme bakmıyor ve ben kendimi çok yetersiz hissediyorum. Anne, eş, çocuk. Hisler farklı, şikayet aynı. Yüzüme bakmıyor ve ben değersiz, önemsiz, yetersiz hissediyorum. Sonuç herkesin kimliğine ve kişiliğine göre değişiyor ama sebep ortak. Yüzümüze bakmıyor. İstemeyiz en yakınlarımız bize gönül koysunlar. Bizden uzaklaşsınlar. Bizi bir yabancı gibi hissetsinler. Bizimle bir şey konuşamasınlar, paylaşamasınlar. Bizim yüzümüzden kendilerini değersiz hissetsinler, önemsiz hissetsinler, yetersiz hissetsinler. O zaman yapacağımız şey çok basit aslında. Sevdiklerimizin yüzlerine bakalım. Hem de saatli, sınırlı değil, sabırsız, dikkatsiz değil, ilgisiz, sevgisiz değil. Bakalım yüzlerine, gözlerine, bakalım da gözlerinden gönüllerine girelim. Bakarken bedenimiz de baksın, başka yerlere dönmeyelim. Bakarken zihnimiz de baksın, başka şeyler düşünmeyelim. Kolay ya bunlar demeyin. Kolay aslında ama zorun zoruymuş gibi her geçen gün daha az yapıyoruz. Daha az yaptıkça da daha mutsuz oluyoruz. Hem biz hem bizimkiler, ilişkimiz bozuluyor. İletişimimiz azalıyor. Sebepsiz gerginlikler, tatsızlıklar, tartışmalar ortaya çıkıyor. Küçücük olaylara büyük tepkiler veriliyor. Halbuki bir bakış çözecek derdimizi, ısıtacak kalbimizi. Bir bakış. çok değil. Değerli dinleyiciler, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Nazaret Ne Olur başlıklı çok güzel bir yazıyı sizinle paylaştık. Teknolojinin getirdiği sıkıntıların çözümlerine dair güzel bir yazıyı paylaşmaya çalışmış olduk değerli dinleyiciler. Bugün Genç Dergi'nin son sayısından yazılar aktarmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.